Ayrım 16.
Adnan Bey huzursuz oldu. Aşağı indi, kapıyı kendisi açtı. Çiftliğin hatırı sayılanları kapıdaydı. En yaşlısı ileriye çıkıp başını eğdi. Başın sağ olsun ağam. Memişoğlu Mehmet rahmete kavuştu. Kahya köy odasının akşam sohbetinde birden fenalaşmış ve kalbini tutarak biraz su diyebilmişti. Gerisini getirememiş, boylu boyunca uzanmıştı. Ağzındaki kehribar ağızlık düşmüş, veda etmeden giden 40 yıllık dostuna küsmüş gibi boynunu bükmüştü. Yeleğinin iç cebinden Gazi'nin resmini çıkardılar. Aydın'a gittiğinde Adnan Bey'den getirmesini rica etmiş ve aldığı gece evinde 2 rekat namaz kılıp şükranları için dua etmişti. Söylediklerine göre bu sabah Ankara'da asılanların Gazi'nin canına kıymalarını bir türlü affetmemiş ve hüngür hüngür ağlamıştı. Feriköy'ün dar sokaklarında Fuad'ın kanı 3 gün konuşuldu. Hatimini Piyale Paşa Camii'nin imamları indirdiler. Helvası sıcak ve bol tarçınlıydı. Annesinin Selanikli Rum komşuları pişirmiş, kapı kapı dağıtmışlardı. Siyah tülbentleri başlarını tamamen örtmüştü. Başörtülerinin ucuna çengelli iğneyle küçük kekik torbaları iliştirilmişti. Hafif rüzgar sanki Feriköy sokaklarını Şardağ'ın serin havasını andıran kekik tarlasına çevirmişti. Bu rüzgar mezarlık servilerinin arasından geçip Kasımpaşa, Haliç, Fatih semalarındaki bulutlara karışacaktı. Bu bulutlar yarın Selanik limanına yağmur damlalıklarıyla inecekti. Selanik yarın acılı bir katedral zangocunun asıldığı çanlarla mahzunlaşacak ve Hamidiye Camii'nin müezzini sala verecekti. Esnaf dükkanlarını kapatacaktı. Piyale Paşa minarelerinde müezzinler en hüzünlü sesleriyle sala verdiler. Hafızlar tekbir getiriyordu. Mahalleli huşu içindeydi. Cenazesini Rençber Şurası'nın delikanlıları kaldırdı. Çoğu tersane işçileriydiler. Hepsinin anası, karısı, kaynanası camideydi. Tabut omuzlanırken kadınlar tülbentlerini musalla taşının üzerine bıraktı. Bu beyazlık safiyeti simgeleyen tenureler gibi cemaatin yüreğinde dönmeye başladı. Topçu Fuat semazenlerin arasından geçerek Allah katına yürümüştü. Gelen haberde hiçbir ayrıntı yoktu. Söylenenlerin hepsi sünnetçi Refik'in hayalhanesindeki Fuat'ın tarifiydi. Refik, iştirak oyuncu sıradan bir ölümle göçüp gitmez, mutlaka hayran olacak bir macerası vardır düşüncesindeydi. Bu akşam bu vedanın macerasını anlatmıştı. Müesser hançeri 40 yerinden yemiş gibi acılıydı. Bu hicranlı haberle ayakta kalması mümkün değildi. En küçük bir fire Topçu Fuat'ın hatırasına saygısızlık olurdu. Hatırlı bir şura ustasının ölüm haberini hüzünle dinlemiş, içindeki karabahtlı manzaranın görünmesine izin vermemişti. Saygı duruşunda elini havaya kaldırdı ve kendi yüreğini sıkıyormuş gibi bileğinin bütün gücünü bir noktada topladı. Bu noktada Topçu Fuat'ın gözlerindeki mavi heyecana kilitlenmişti. O heyecanı birlikte kavradıkları gecenin hatıraları birden boşandı. Müesserin sesi kendi içinde çınladı. Allah'ım, sınamak için niye hep beni seçiyorsun? Yolun başında Çineli imam bekliyordu. Müessere yaklaştı. O da acılı haberi almıştı. İmamın da zihninde bir iştirak oyuncu tarifi vardı. Bu tarifi dillendirecek tek kişi tanıyordu. O şimdi karşısındaydı. Gül biraz müesser. Bunca keder, bunca gözyaşı dinsin. Güneş batmış, zamanlar, mekanlar yok olmuştu. Gök kubbe meyus bir mavinin içindeydi. Tende can kalmamış, yorgun ve mecalsiz bir çöküş başlamıştı. Artık ne söz, ne dua, müesseri yaşadığı elemden çekip çıkaramazdı. Çineli imam halden anlayan adamdı. Nerede ne söyleyeceği bilirdi. Safinaz'ın bir oğlu oldu. Kulağına ezan okudum. Sonra halden anlayanların dudağına yakışan küçük bir tebessümle ekledi. Müesser, çocuğun adını Fuat koysunlar, diyor dedim. 7. Bölüm. Her günüm mis gibi dünya kokan bir kavun dilimi senin sayende. Bütün yemişler elime güneştenmişim gibi uzanıyor senin sayende. Senin sayende yalnız umutlardan alıyorum balımı. Nazım Hikmet. Şu şirinler yüzünden dağ delen Ferhatlar, aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz. Yahya Kemal. Adnan Bey kararını vermişti. İlk fırsatta aklına geleni uygulamaya koyacaktı. Kimsenin kendisine yardımcı olacağına ihtimal vermiyordu. Berin Hanım'ı gidip annesinden isteyecekti. Berin'i çocukluk günlerinden hatırlıyordu. Her yazbaşı tantanalı bir uğurlama merasimiyle Çakırbeyli çiftliğinden ayrılıp İzmir'e Alaybey Mahallesi'nin o şenlikli yaz evine giderlerdi. Fıtnat Hanım'ın akşamüstlerinin serinliği çıkmadan önce Adnan'la evin balkonunda oturur gelen geçeni seyrederdi. Alaybey semtinin sakinleri bu sevimli akşam gezintilerini sanki hatırlı bir misafiri bekler gibi heyecanlanır, bir hasret tesellisi ve bir kavuşma saadeti gibi yaşarlardı. Mahalle sakinlerinin her gün kendini tekrar eden bu keyifli gezintilere Adnan Bey, Alaybey sohbetleri adını vermişti. Çocukluğundan beri bu gezintilerin kendi üzerinde bıraktığı duygulu ve etkili izler vardı. Henüz delikanlılığa adım attığı yıllarda Fıtnat Hanım'ın yönlendirmesiyle spor dersleri verilen kulübe yazılmış, orada yelken, yüzme ve tenis dersleri almıştı. Kulübe gidiş ve gelişlerin kolay olması için Fıtnat Hanım'ın hediye ettiği bisikletin sevinciyle dünyaları avucuna sıkıştırmış gibi mutlu olmuştu. Bisikleti dikkatli sürmesi için Fıtnat Hanım'ın endişeli uyarısı hala kulaklarındaydı. Gözünü yoldan ayırma. İnsanın uyanıklığı önce kendi canı içindir. Adnan Bey gözünü yoldan ayırıyordu. Bisikletle kordon boyunu baştan bir başa dolaşırken insanların yürüyüşlerinden, hallerinden, tavırlarından, hangi mesleklerde olduklarını tahmin etmeye çalışır, doktorların, avukatların özellikle tercih ettikleri Karşıyaka sahillerinde İzmir'in aydınlık insanlarını tanımaya özen gösterirdi. Evliyazade Refik Bey'in kız kardeşi Naciye Hanım'ın Karşıyaka sahilinde yürüyüşe çıktığı akşamları iple çekerdi. Naciye Hanım'ın sahil gezintileri hengameli bir karşılama merasimi gibiydi. Naciye Hanım palmiye ağaçlarını süslediği geniş kaldırımda ailesiyle birlikte yürür ve hepsinin göz önünde olmasına özen gösterirdi. Bakışlarında insanları tertipli davranışlara yönelten bir mubassır disiplini hissedilirdi. Kızları Güzin ve Berin'i iki yanına alır, önünde oğlu Samim'le kordon boyunu bir uçtan bir uca yürür ve her defasında karşılaştığı dostlarıyla selamlaşır, bazılarıyla biraz da dertleşirdi. Bazen de bir sahil pastanesinde oturur, keyifle akşam dondurması yerdi. Böyle zamanlarda Adnan Bey bisikletin üzerinde yavaşça yaklaşır, fark edilmeyen bir sessizlik içinde gelip Berin'in ve Güzin'in saçlarını çekip kaçardı. Önceleri küçük çığlıklarla bu sebepsiz dokunuşa itiraz eden Berin, zamanla Adnan Bey'in saç çekmelerindeki hoşluğa kendini kaptırmış ve adeta bekler hale gelmişti. İlk dokunuşlarda biraz da göz korkutucu olmak ihtiyacıyla Adnan Bey'i tehdit etmiş ve "bir daha yaparsan Refik dayıma söylerim" diye uyarmıştı. Refik Bey Karşıyakalıların göz bebeğiydi. Ehli keyif Refik diye bilinirdi. Evliyazade ailesinin en büyük çocuğuydu. Babadan kalan servetinin hemen tamamına yakın kısmını İzmir'in eğlence muhitlerinde dostlarıyla harcamış, artık kız kardeşi Naciye Hanım'dan gizli gizli borç taleplerinde bulunmaya başlamıştı. Refik Bey her rastladığında Adnan'ı özendiren cümlelerle davet ediyor ve Berin'e yaptığı şakaların ciddiyet kazanacak bir duyguya dönüştüğünü hissediyordu. Adnan Bey'in küçük Berin'e duygularını ilk fark eden Refik Bey'di. Bu konuyu sırası geldiğinde Naciye'ye çıtlatacak ve bu delikanlının sık sık eve davet edilmesinin isabetli olacağını söyleyecekti. Adnan Bey'in delikanlılık heyecanlarını fark edenlerden biri de Fıtnat Hanım'dı. O da Adnan Bey'in içindeki samimi duyguların nasıl biçimlendiğini görüyor ve hayırlı bir kısmetin heyecanlı bekleyişi içinde Evliyazade ailesine damat olmasını istiyordu. Evliyazadeler İzmir'in itibarlı ailesiydi. Evliyazade Hacı Mehmet Efendi, İzmir'de belediye reisliği yapmış, itibarlı ve tahsili bir eşraf çocuğuydu. Ailenin bütün fertlerinin iyi eğitim almaları için gereken özen gösterilmiş, çocukların yetişmelerini sağlayacak bütün fırsatlar yaratılmıştı. Refik Bey'in miras yedi tabiatına karşılık Naciye Hanım tutumlu bir ev kadını olarak dikkat çekmişti. Naciye Hanım, İzmir'in adı geçtiğinde hemen saygı duyulan hatırlı hemşerisiydi. Servet-i Fünun'da memleket meseleleri üzerinde ve edebi cereyanlar hakkında yazılar yazıyor, İzmirli aydınları arasında adından sıkça bahsedilen saygın mevkiin hakkını veriyordu. Ailenin terbiyesi Naciye Hanım'ın disiplini altındaydı. Adnan Bey, Berin'in çocukluğunu günbegün izlemiş, onun sessiz tavrında insana güven ve cesaret veren bir vadi sessizliği fark etmişti. Bu gizli davet hissi zaman zaman canlanıp Adnan Bey'i heyecanlandırmıştı. Artık bu heyecan hissini bastırmak gerektiğini düşünüyordu. Ağustos'un en sıcak günleriydi. Adnan Bey Çeşme'de yapılan toplantıdan çıkmış Aydın'a dönmeye hazırlanıyordu. Bir gece Narlıdere'de asker arkadaşının evinde kalacak, karşı yakaya geçip birkaç gün dinlendikten sonra Aydın'a dönecekti. Birden kendisini derin bir kuyuya itilmiş hissetti. Etraf karanlıktı. Nereye dokunsa kafasını taşlara vuruyormuş gibi hissediyordu. Heyecan içindeydi. Ummadığı anda uzun süredir hayalini kurduğu bir beklenmeyen durumla karşılaşmanın getirdiği şaşkınlık omuzlarına çökmüştü. Bu derin kuyunun dört yanından üzerine gelen baskılarıyla sarsıldığını fark etti. Hemen kendini toplayıp cesaretle yukarıya doğru sıçrarsa bu kuyudan kurtulup ışıklı dünyaya yeniden dönebilirdi. Bu gücü gösterdi ve olduğu yerden keyifli bir seyirle geçenleri seyretti. Artık Çeşme sahilinde değil, sanki yeniden karşı yaka kordonunda geziniyormuş gibi sevinçli duygularına sahip çıkmıştı. Karşı kaldırımda Naciye Hanım yanında Berin'le yürümekteydi. Adnan Bey hasretli gözlerle uzun uzun seyretti. Kendisini mutlaka fark edileceğini ve Naciye Hanım tarafından davet edilip hal hatır sorulacağını bekliyordu. Beklediklerinin hiçbirisi gerçekleşmedi. Aradan çok uzun yıllar geçmiş, dünün çocuk denen Berin'i delişmen, zarif, endamlı, hoş bakışlı bir genç kız olmuştu. Naciye Hanım hala o yukarıdan bakan iddialı tavrını sürdürüyordu. Burnun dikine giden inatçı tavrıyla yürümekte ve kimseyle ilgilenmemekteydi. Dünün bisiklet üstünde karşı yaka kordon boyunu gezen ve küçük kızların saçını çeken Adnan'dan eser yoktu. Naciye Hanım sahil gezintisini tamamlamış ve Rasim Palas Oteli'nin bahçesinde kurulmuş akşamüstü masalarından birine oturup kızıyla sakızlı muhallebi ısmarlamıştı. Adnan Bey yaklaşmayı uygun bulmadı. Ertesi günü bekleyecek ve gidip Naciye Hanım'dan kızını isteyecekti. Narlıdere'ye gitmekten vazgeçti. Tekrar kaldığı otele döndü. Yatağa uzandı. Hayal dünyasının derinliğinde onurlu bir aile tahliliyle kendini tarttı. Adnan Bey, Katipzade İbrahim Ethem Efendi'nin oğluydu. Okumuş yazmış bir aile geleneği vardı. Namusuyla para kazanan bir Çineli ailenin çocuğuydu. Annesi Tevhide Hanım'ın görgülü, varlıklı bir ailenin kızıydı. Tireli Ali Paşa'nın gözümün nuru dediği ve oğullarının hışmından koruduğu tek kızıydı. Tevhide Hanım, ağabeylerinin çiftlik yaşamındaki sert ve kırıcı tavırlarını hiddetle gözler ve onların yaptıkları karşısında sanki bütün suçu kendisininmiş gibi utanç duyardı. Adnan Bey, Çakırbeyli çiftliğini dedesi Tireli Ali Paşa'dan miras olarak almış ve toprakların hakkını veren ciddiyet içinde işe sarılmıştı. O günlerin hor görülen toprakları bugün Aydın ve havalisinin hayranlıkla izlediği çiftliklerdi. Berin'i bu çiftliğe gelin getirecekti. Çiftliğin girişinde geniş bir bahçe içinde büyük bir köşk yaptırmıştı. Macar ustaların aylarca uğraşıp kılı kırk yararcasına bitirdikleri konağın içinin süslenmesinde de yine Macar ustalarının Avrupa'yı zevkleri vardı. O yıllarda yapılan bütün evlerin güney köşelerine birer sekizgen kule oturtuluyordu. Evin tavanının kaplanması için Amerika'dan beş kumaşlar getirtilmiş, yapıştırıldıktan sonra kenarlarına meşeden oyma karton piyerler konmuştu. Duvarlar çağlarengi kumaşla kaplanmıştı. Pencereler kare şeklinde küçük tutulmuş, ancak günün her saatinde evin aydınlanmasını sağlayacak şekilde yerleştirilmişti. Mermer bir sütun etrafında dönen merdivenlerle üst kata çıkılıyordu. Merdiven kenarlarındaki ferforjede çeşitli biçimlerde güller işlenmişti. Mermer basamaklarda duvarın rengine uygun koyulukta damarlar vardı. Adnan Bey'in kararı kesindi. Berin Hanım bu evin gelini olacaktı. Abdi Ağa'nın, "Beyim artık bu eve gelin lazım. Hele bir gelin gelsin. Ona çingen pilavını kendi elimle yapacağım," diyordu. Sonra oturup bol çökelekli, bol soğanlı, maydanozlu, dereotlu salatanın nasıl yapılacağını anlatıyordu. Adnan Bey güldü. Berin'in gelin geldiği gün Abdi Ağa'ya çingen pilavı yaptıracağına karar verdi. Abdi Ağa hayatında soğana el sürmemiş adamdır. Kim bilir nasıl bir eziyet çekecek. Bütün Çakırbeyli esnafı bu manzarayı görüp 40 yıllık birikmiş hırslarını dinlendirecekler. Adnan Bey sabahın erken saatinde Rasim Palas Oteli'nden içeri girip Naciye Hanım'ı sordu. Naciye Hanım'ın müsait olduğu bir saatte kendilerini ziyaret etmek istiyorum. Adım Ali Adnan, Çakırbeyli çiftliğinden. Karşı yakalı Fıtnat Hanım'ın torunuyum. Rasim Palas resepsiyon müdürü nazik şekilde cevapladı. Adnan Beyefendi, Naciye Hanım ile kerimesi Berin Hanım bu sabah çok erken saatte karşıyadaki evlerine döndüler. Zannederim İstanbul'a geçecekler. Elinizi çabuk tutun. Adnan Bey teşekkür edip ayrıldı. Artık hayallerinin tümü Karşıyaka kordonuna kilitlenmişti. Hemen yola çıktı. Delikanlılığını geçirdiği ev bıraktığı gibi duruyordu. Karşıyaka kordonunda cirit attığı bisikleti boynu bükük şekilde merdiven altına yerleştirilmişti. Fıtnat Hanım'ın kendisine aldığı ipek gömlekler, Mongol pijamalar, kenarları kırmızı bir eli lacivert kaşmir rob chamberlar, iri bahar dallarıyla süslü ipek fularlar, isminin baş harfleri işlenmiş mendiller sanki kutularından henüz çıkarılmış gibi tertemiz ve ütülü duruyordu. Adnan Bey önce Refik Bey'in aracılığını kullanmak istemiş ancak miras yedi Refik kardeşine olan borçları nedeniyle görünmek istemediği için böyle bir aracılık görevinden kolayca sıyrılıp kayıplara karışmıştı. Artık o yaydan çıkmıştı ve geriye dönüş yoktu. İkindi okunurken Evliyazade Naciye Hanım'ın konağının bahçe kapısını açıp içeri girdi. Çakıl patikaların iki yanına dikilmiş gülleri, menekşeleri, cam güzellerini, peygamber çiçeklerini seyretmekten zevk aldı. Konağın cümle kapısına gelmişti. İki yanından yumuşak kavislerle yukarı yükselen geniş tabanlı 8 merdiven bir büyük mermer ışığı açılıyordu. Demir kapı gök mavisine boyanmıştı. Bembeyaz duvarın üzerinde pencerelerin, kepenklerin, kapıların mavi rengi öylesine huzurlu bir ahenk yaratmıştı ki Adnan Bey içeri girerken hiçbir heyecanın kalmadığını, bu beyaz ve mavi cümbüşünde istediği sükunu bularak rahatladığını fark etti. Kapının tokmağına dokundu. Uzun süre bekledi. Bir daha dokundu. Yine bekledi. Vakitsiz ve habersiz gelmiş bir misafirin karşılaşabileceği bütün ihtimallerin başına geleceğini biliyor, yine de herhangi bir heyecan ve endişeye kapılmıyordu. Kararını vermişti. Vazgeçmesi için hiçbir sebep görmüyor ve düşünemiyordu. Kapı açıldı. Evin emektarı ilk bakışta sevinçle karşıladı. "Sen Adnan'sın. Fıtnat Hanım'ın Adnan'ı." Emektar hangi amaçla geldiğinin farkında olmayışın rahatlığıyla misafirini hala o çocukluk günlerinin Adnan'ı gibi görüyordu. Gönül alıcı bir iki şey bile söylemeyi ihmal etmedi. Büyümüş, koca adam olmuşsun. Sonra durumu fark etmiş, Adnan Bey'i içeri almıştı. Gir içeri. Adnan Bey galiba telaşa kapılıyordu. Uzun süre bu sakin tavrını sürdüremeyebilirdi. Naciye Hanım'ı görmeye geldim. Müsait bir zamanında kendisiyle görüşmek istiyorum. Evin emektarı şaşırmıştı. Sebep soracak kadar yüz göz olmak istemiyordu. Naciye Hanım'ın böyle habersiz ziyaretlerden hoşlanmadığını bildiği için duraksıyor ama Fıtnat Hanım'ın yadigarı Adnan'ın kapı önünde bekletilmesini istemiyordu. Hanımının eşref saatini arayan tecrübeli kahya gibi davrandı. Artık ziyaretin sebebini önsezileriyle anlamış ve evin erkeğine hürmet etmesi gereken dili kullanmaya başlamıştı. Adnan Bey, siz şöyle istirahat buyurun. Ben Naciye Hanım'ı bir yoklayayım. Eğer bugün müsait değilse endişeye kapılmayın. Adnan Bey giriş hornunun en itibarlı köşesine götürüp Naciye Hanım'ı misafirlerini beklerken kullandığı koltuğa oturttu. Endişelenmeyin. Emektar kadın yukarı çıktı. Evin içinde derin bir sessizlik vardı. Giriş hornunun biraz ilerisinde Güzin'in resim dersleri aldığı küçük oda görünüyordu. Tuvallerde çeşitli resimlere başlanmış ama tamamlanmamıştı. Natürmortlar, peyzajlar sıralarının gelmesini bekliyorlardı. Bir köşede Berin'in portresi duruyordu. Odanın belki de en tamamlanmış resmiydi. Hala sehpadaki yerini koruyordu. Berin Hanım'ın saçları sağdan ikiye ayrılmış, kısa kalan kısmı günün modasına uygun biçimde omuzlarının üzerine dökülmüştü. Yüzünün hatları bütünüyle tuvale aksettirilmişti. Berin buydu işte. Adnan Bey oturduğu koltuktan kalkıp resme yanaştı. Bir süre seyretti. Bitmiş denilen resmin iki eksiği vardı. Birisi dudaklarının hemen ucuna konulması gereken haşarı kız tebessümü, diğeri gözlerinin derinliğine yerleştirilmesi şart olan aydınlık bakışın meşalesi. Adnan Bey resmin bu iki eksikliğinin yakında tamamlanacağına inanıyordu. Çakırbeyli'ye gelin gelsin, hem tebessüm yerini alacak hem meşale. Evin emektarı merdiven başında göründü. Sevinçli telaşlar içindeydi. Doğru Adnan Bey'in yanına geldi. Birazdan aşağı iniyor. Naciye Hanım saltanatlı kadındı. Özenle üstünü değiştirmiş, çok hatırlı bir misafir ağırlar gibi giyinip aşağı inmişti. Adnan Bey'in yanına gelmiş ve birkaç dakika önceye kadar misafirin oturduğu koltuğuna oturup hatır sormuştu. Nasılsınız? Sizi en son Fitnat Hanım'ın mevlidinde görmüştüm. Hiç değişmemişsiniz. Adnan Bey teşekkür etti. Bu sözün arkasından neyin geleceğini tahmin edememek sıkıntısı yaşıyordu. Tek bir hata bütün sonuçları alt üst edebilir ve her şeyi bir daha telafisi imkansız sıkıntılara sokabilirdi. Bir süre Naciye Hanım'ın istediği gibi konuşmasının ve açıkçası rahatlamasının uygun olacağını düşündü ve sustu. Yaşlandıkça değişmeyen insanları hep önemli kimseler olarak görürüm. Yıllar onların hayatında ihtiyarlık değil, bir olgunluk nimeti gibi birikir. Naciye Hanım iltifatı şahsileştirdi. Sizde bu teşhisin değerleri var. Adnan Bey bu iltifatı hiç unutmayacağına yemin etti. Beni gururumla karşılayan ve değerlendiren bir kadının hayatımdaki yerini hep o ilk ve yüksek değeriyle muhafaza edeceğim diye yemin etti. Hemen asıl konuya girdi. Kim olduğumu biliyorsunuz. Ailelerimiz pek fazla hususiyet içinde olamadılar. Hepsini çok genç yaşlarımda kaybettim. Kimsem yok. Bir süre durdu. Naciye Hanım'ın hatlarında nasıl izler bıraktığını görmek istedi. Naciye renk vermeyen kadındı. Adnan Bey devam etti. Sizden Behren'i istemeye geldim. Gönderecek kimsem yok. Arıcılar koymayı da hürmetsizlik saydım. Tek başıma gelişim bundandır. Naciye Hanım istifini bozmadı. Kendine güvenen insanları seviyordu. Temposunu koruyarak konuşmasını sürdürdü. Ailelerinize layık olacağınızdan eminim. Ancak Behren'in kararını almadan size cevap vermem yakışıksız olur. Aradan çok uzun yıllar geçti. Kendisiyle konuşmam lazım. Adnan Bey ziyaretin uzamasının anlamı olmadığını gördü. Nazik bir vedayla ayrılmak istedi. Naciye Hanım misafirini kapıya kadar yolculadı. Vedalaşma sırasında olgun ve yakışıklı bir bey bahçe kapısından içeri girmiş ve cümle kapısına yaklaşmıştı. Naciye Hanım bu iki erkeği tanıştırdı. Çakırbeyli çiftliğinin sahibi Adnan Bey. Sonra dönüp gelen beyi takdim etti. Millet Mektepleri Hurufat Muallimi Mahmut Nedim Bey. Kendisi hukuk mektebini bu yıl tamamladılar.